Uygarlık Tarihi 4. Ayrım Sayfa 33 Eski Mezopotamya Tarihi ve Uygarlığı 2 Ur Standardı, kral mezarına hediye olarak konulmuş bir müzik aletinin gövde parçasıdır. Bir yüzünde savaşa gidiş, diğer yüzünde ise savaş dönüşü ve zaferin kutlanması resmedilmiştir. Erken Hanedanlar Dönemi, İsa'dan önce 2600-2350 Bu ünitede eski Mezopotamya uygarlığının Paleolitik çağdan İsa'dan önce 640 yılında Arapların Mezopotamya'yı ele geçirişine kadar olan kronolojik dönemleri, toplumsal, siyasal, sosyal yaşamı ve kültürü ele alınacaktır. Amaçlarımız: Bu üniteyi çalıştığımızda eski Mezopotamya'nın coğrafi koşullarını ve tarih öncesi dönemlerinin genel özelliklerini açıklayabilecek, eski Mezopotamya tarihini genel hatlarıyla kavrayacak, eski Mezopotamya'da devlet yönetimini tanımlayacak, eski Mezopotamya hukukunu açıklayabilecek, eski Mezopotamya dinini kavrayacak, eski Mezopotamya sanatı ve kültürünü tanımlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız. Örnek olay: Yazının bulunması çoğu zaman insanlık tarihinin en önemli buluşu olarak kabul edilmiştir. Gerçekten de yazı, icat edildiği günden itibaren insanoğlu için vazgeçilmez olmuştur. İsa'dan önce 3200'lerde Uruk'ta ve diğer Sümer şehirlerinde Sümer halkı tarafından tapınağa getirilen malların hesabını tutmak isteyen rahipler, kil tabletler üzerine bir takım çizgisel resimler ve rakamlara benzeyen işaretler kazımışlardır. Başlangıçta sadece hesap işleri için kullanılan yazı, giderek siyasi olayları kaydetmek için kullanılmaya başlamıştır. Bu andan itibaren insanoğlu tarihi çağlarına girmiştir. Yazıyı kullanan toplumların tarihleri ve kültürleri hakkında pek çok bilgi edinilmesi kolaylaşmıştır. Günümüzde yazıyı hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Anahtar kavramlar: Mezopotamya, Sümerler, Akatlar, Babilliler, Asurlular, ilk şehir devletleri, yazının icadı, ilk kanunlar, ilk edebi metinler, ziguratlar. İçindekiler: Mezopotamya'nın coğrafi koşulları ve tarih öncesi, eski Mezopotamya tarihi, eski Mezopotamya'da devlet yönetimi, eski Mezopotamya hukuku, eski Mezopotamya dini, eski Mezopotamya'da sanat ve kültür. Mezopotamya'nın coğrafi koşulları ve tarih öncesi. Amaç 1. Mezopotamya'nın coğrafi koşulları ve tarih öncesi dönemlerini öğreneceksiniz. Mezopotamya, Yunanca Mesos, Ara, Orta ve Potamos, ırmak kelimelerinden türetilmiş iki ırmak arası anlamında bir coğrafi terimdir. Bu ad, kuzeyde Toros dağlarından güneyde Basra körfezine, doğuda Zagros dağlarından batıda Suriye çölüne kadar uzanan alan için kullanılmaktadır. Dicle, İdiglat ve Fırat, Purattu nehirleri Mezopotamya'ya hayat verir. Fırat Nehri Doğu Anadolu'dan doğar. İki ana kolu olan Karasu ve Murat suyunun birleşmesinden sonra Torosları aşarak güneye iner, Balih ve Habur nehirlerini alarak güneye doğru devam eder. Basra Körfezi'ne 145 kilometre kala Dicle Nehri ile birleşir ve Şattül Arap adında bir nehir ile Basra Körfezi'ne dökülür. Dicle ise Toros dağlarından doğar. Diyarbakır Havzası'nda Pamukçay ve doğuya doğru Batman, Garzan ve Botan çaylarını alır. Daha sonra Büyük Zap, Küçük Zap, Atem ve son olarak Fırat ile birleşip Şattül Arap Nehri adıyla Basra Körfezi'ne dökülür. Eski çağda Dicle ve Fırat, bugün denize döküldükleri noktadan 200 kilometre daha içeride birbirinden ayrı olarak Basra Körfezi'ne dökülmekteydiler. Nehirlerin getirdiği alüvyon nedeniyle deniz dolmuş, nehirler yatak değiştirip birleşerek Şattül Arap Nehri'ni oluşturmuşlardır. Kuzey Mezopotamya'da Toroslar ve Zagrosların etekleri bol yağış alır. Burası dağlık ve bozkır alanları ile kaplıdır. İyi yağış alması nedeniyle Zagros etekleri Paleolitik çağdan itibaren insanların yaşadığı bir bölge olmuştur. Güney Mezopotamya ise çöldür. Buraya Dicle ve Fırat nehirleri bereket getirir. Sulama kanalları açılarak tarım arazileri sulanabilmiştir. Mezopotamya'da Paleolitik çağdan yontma eski taş çağı itibaren insanlar yaşamaya başlamışlardır. Kuzey yarımkürenin büyük bir kısmı buzullarla kaplı olmasına rağmen Mezopotamya bu soğuk iklimden etkilenmemiş ve insanlar için çok uygun bir yaşam alanı olmuştur. Musul yakınlarında Paleolitik çağın başlarını tarihlenen taş aletler saptanmıştır. Küçük gruplar halinde yaşayan bu ilk insanlar yaşamlarını kök, böğürtlen türü bitkiler, yaprak toplayarak ve bazen de bunlara ek olarak büyük hayvanları avlayarak sağlardı. Kuzey Irak'ta küçük Zap bölgesinde yer alan ve günümüzden yaklaşık 81 yıl öncesinde tarihlenen Barda Balka kamp alanı ve Büyük Zap Nehri Vadisi'nde bulunan Şanidar Mağarası, Paleolitik Çağ insanlarının önemli yaşam alanlarıdır. Şanidar Mağarası'nda Homo sapiens, Nederhalenensis türü insanlara Nedertal adam ait iskeletler ve kullandıkları taş aletler bulunmuştur. Günümüzden 12 bin, 11 bin yıl önce buzul iklimi sona ermiş ve günümüzdekine benzer ılıman bir iklim Mezopotamya'ya hakim olmuştur. Bitki ve hayvan türleri çoğalmıştır. İnsanlar hayvanları beslemeyi keşfettiler. Yavaş yavaş onları evcilleştirme çalışmaları başladı. Artık mağaralarda değil, hayvanların ve tarıma alınacak bitkilerin bir başka deyişle besin kaynaklarının yanında geçici basit barınaklar yapmaya başladılar. Bu çağa Mezolitik ya da Epipaleolitik çağı adı verilir. Paleolitik çağ ve Neolitik çağ arasında yer alan ara orta taş çağı anlamındadır. Bu çağın özelliklerini gösteren kültürler Doğu Akdeniz kıyısında saptanan Kebara ve Natufian kültürleridir. Paleolitik çağın ekonomisini oluşturan avcılık ve toplayıcılıktan besin üretimi evresine geçiş, insanlık tarihinin en önemli aşamalarından biridir. İnsandan önce 10 bin yıllarında başlayan bu çağ, Neolitik çağ, Yeni Çağ taşı ya da Cilalı taş çağı gibi isimler verilir. İnsanoğlu ilk köyleri kurmaya başladı. Dal ve kamış üzerinin çamur sıvalı ya da taş temelli kerpiç duvarlı ilk kalıcı konutlar yapıldı. Bunu üretim izledi. Buğday, arpa, bezelye ve mercimek tarımı yapıldı. Koyun, keçi, sığır, köpek ve domuz gibi hayvanlar evcilleştirildi. Mezopotamya'da bulunmayan obsidyen Doğu Anadolu'dan ticaretle getirtildi. Ticaretle ilgili olarak ilk mühürler Neolitik çağda ortaya çıktı. İsa'dan önce 7000'lerde ilk defa kile elle şekil verilerek ilk kez çanak çömlek yapılmaya ve kullanılmaya başlandı. Bu çağın önemli yerleşmeleri Kuzey Mezopotamya sınırında Diyarbakır'da Çayönü, Şanlıurfa'da Nevalik Çori, Göbekli Tepe ve Kuzey Irak'taki Cermo, Jarmo'dur. Nevali Çori ve Göbekli Tepe'de ilk dinsel yapılar, tapınaklar ortaya çıkar. Şehirlerin etrafının surla çevrilmesi yine bu çağda görülmeye başlar. İsa'dan önce 7000 yılın sonlarından İsa'dan önce 6000 yılın ilk yarısına kadar yeni çanak çömlek tarzları gelişti ve basit desenlerin yerini daha ince boyanmış bezemeli çanak çömlek kültürleri almaya başladı. Kuzey Mezopotamya'daki yerleşme yerlerinden isimlerini alan boyalı çanak çömlek kültürleri Hassuna kültürü ve Samarra kültürü adını taşır. İsa'dan önce 5600'de Kuzey Mezopotamya'da Hassuna kültürünün yerini Halaf kültürü, İsa'dan önce 5600-5000 aldı. Bu kültür adını çanak çömlek örneklerinin ilk buluntu yeri olan Yukarı Habur bölgesindeki Tel Halaf yerleşmesinden almıştır. Halaf döneminde insanlar Tolos adı verilen ev tiplerini kullanmışlardır. Bu tip evlerde anne, baba ve çocuklardan oluşan küçük bir ailenin yaşadığı düşünülmektedir. Halaf kültürünün bir başka özelliği zarif boya bezemeli çanak çömlekleridir. Geometrik malzemeler yanında insan ve hayvan motifleri de kullanılmıştır. Bu kültür Zagros Dağları ile Akdeniz arasında kalan tüm Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu'ya yayılmıştır. Kuzey Mezopotamya'da Halaf kültürüyle eş anlamlı olarak Güney Mezopotamya'da ilk buluntu yerinden dolayı Ubaid ya da Obeid olarak adlandırılan bir başka kültür gelişmekteydi. Bu kültür İsa'dan önce 6000 yılın sonlarına doğru Kuzey Mezopotamya'ya kadar yayılmış, Tolos tipi evler son bulmuş ve Halaf boyalı çanak çömleğinin yerini Obeid boyalı çanak çömleği almıştır. Obeid kültürünün İsa'dan önce 5500-4000 kuzeydeki yayılım sınırı Elazığ, Malatya yöresine kadar uzanmaktaydı. Obeid döneminin en önemli mimari özelliği Güney Mezopotamya'da Ur, Uruk, Obeid ve Eridu gibi kentlerin merkezinde bir tapınak inşa edilmesi ve kentlerin bu merkez etrafında gelişmesiydi. Bu yerleşim modeli daha sonraki Sümer şehirlerinde görülenlerin öncüsü niteliğindeydi. Bölgenin bir sonraki evresi Uruk dönemi, İsa'dan önce 4000, İsa'dan önce 3100'dür. Bu dönemde güneydeki kentler büyük oranda gelişmiştir. Nüfusları artmış, sulu tarım ile daha fazla ürün elde edilmeye başlanmış, maden, taş ve kereste gibi ihtiyaçları uzak bölgelerden ticaretle getirtilmiştir. Belli bir iş kolunda uzmanlaşmış sanatkarlar ortaya çıkmıştır. Çömlekçi atölyelerinin seri üretime geçtikleri ve üretilen malların uzak ülkelere pazarlandığı görülür. Neolitik çağdan beri kullanılan baskı mühür geleneği yerini silindir mühür tipine bırakmıştır. Rahipler tapınaklarında güçlü idiler. Ekonomik kayıtların tutulması gereksinimi sonucunda İsa'dan önce 3200'lerde yazı geliştirilmiştir. Genç Uruk döneminin Güney Mezopotamya'da İsa'dan önce 3100'lerde Cemdet Nasr dönemi izler. Uruk ve Cemdet Nasr devirleri Mezopotamya'nın prehistorik dönemi kabul edilir. Mezopotamya'da Paleolitik çağda insanların yaşadığı önemli merkezler nelerdir? Eski Mezopotamya tarihi. Amaç 2. Eski Mezopotamya tarihinin genel hatlarını öğreneceksiniz. Sümerler Erken Hanedanlar dönemi. İsa'dan önce 2900-2350. Sümerler İsa'dan önce 4000 yılın sonlarına doğru Mezopotamya'da görülmüşlerdir. Kökenleri tam olarak bilinememektedir ancak Indus kültüründe aranmaktadır. Obeyt kültürü ile Sümerlerin yaşam şekilleri arasındaki benzerlikler nedeniyle Mezopotamya'nın yerli halkı olabilecekleri de ileri sürülmektedir. Erken Hanedanlar döneminde İsa'dan önce 2900-2350 Sümerler Güney Mezopotamya'da her biri bir kralın yönetimindeki kent devletlerinde yaşadılar. Bunların hepsi merkezi bir tapınak etrafında kurulmuştu ve etrafları bir sur ile çevriliydi. Çevresinde ise köyler bulunmaktaydı. Eridu, Uruk, Ur, Lagash, Kiş, Nippur, Umma, Erek gibi şehir devletleri arasında Uruk lider durumundaydı. Bazen kentler birbirleriyle toprak ve su anlaşmazlıkları yüzünden çatışıyorlardı. Erken döneme ait yazıtlar daha çok efsanevi bilgiler vermekteydi. Çivi yazılı belgelere göre İsa'dan önce 3000 yılın ortalarında Kiş kralı Mesilim, Umma kenti ile Lagash kenti arasında çıkan sınır anlaşmazlığında arabuluculuk yapmıştır. Ancak Lagash yöneticisi Ur-Nanşe, Ur ve Umma kentleriyle savaşıp onları yendi. Ur-Nanşe'nin torunu Eannatum, Umma ile çatışmayı sürdürerek Umma'ya karşı zafer kazandı. Bunu kutlamak için Akbabalar Steli olarak adlandırılan ünlü kabartmayı yaptılar. Urukagina, İsa'dan önce 2360'larda ilk yazılı reformlar ile tanınır. Erken sülaleler döneminin son yıllarında Umma ile Lagash şehirleri aralarında yer alan toprakların hakimiyeti için savaşmaya devam ediyorlardı. Bu dönemde Umma şehrinin başına geçen Lugalzagizigi Lagash'ı yağmaladı. Uruk kralı oldu. Ancak Akkadların gelişiyle Lugalzagizi Akkadlı Sargon'a İsa'dan önce 2334'te yenildi ve Mezopotamya'da üstünlük Akkadlara geçti. Akkadlar İsa'dan önce 2350-2150. Akkadlar Sami kökenli bir topluluktur. Sümerler döneminde Mezopotamya'ya göçen bu topluluk Sümer kültürünü benimsemiştir. Sümerler sonrasında Mezopotamya'nın lideri konumuna gelmişlerdir. Ayrıca Akkadlar daha sonra Mezopotamya'da güçlü konuma ulaşacak, yine Sami kökenli Assur ve Babil halklarına da öncülük etmişlerdir. Akkadlar Sümerlerden farklı olarak kent devletlerinden ziyade evren veya dünya krallığı kavramını Mezopotamya'ya getirmişlerdir. Akdeniz'e kadar bütün Mezopotamya'ya hakim olmuşlar ve ülkeyi merkezi sistem ile yönetmişlerdir. Akkad Hanedanı'nın kurucusu Kral Bir Sargon'dur. İsa'dan önce 2334-2279. Agade isimli bir başkent kuran Sargon, kayıtlara göre 34 savaş yapmıştır. Doğuda Elam'a, kuzeyde Suriye, Lübnan ve Toroslara kadar yaptığı seferler onu ilk dünya hakimi yapmıştır. Birinci Sargon'un torunu olan Akkad Kralı Naram-Sin, İsa'dan önce 2254-2218'de dedesinin yolundan gitmiş, imparatorluğu Arap Yarımadası'nın kuzey sınırına ve Batı İran içlerine kadar genişletmiştir. Fakat Naram-Sin'den sonra bölgedeki güç dengeleri değişmiş ve başa geçen zayıf hükümdarlarla Akkadlar düşüşe geçmiştir. Kısa bir süre içinde Zagros dağlarından inen ve işgale başlayan Gutiler Akkadları yıkmış ve yönetimi ellerine geçirmişlerdir. İsa'dan önce 2150. Guti egemenliğine Uruk kralı Utu Hegal, İsa'dan önce 2123-2113 son vermiştir. Gutiler ülkeleri olan Zagros dağlarına çekilmişler ve Sümer kent devletleri bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Yeni Sümer dönemi, 3. Ur sülalesi, İsa'dan önce 2112-2000. Güney Mezopotamya'da Sami kökenli Akkadların Sümer kentleri üzerindeki baskısı ortadan kalkınca birçok Sümer kentinde yönetici sülaleleri egemenliklerini ilan etmişlerdir. Ur-Nammu, İsa'dan önce 2112-2095 tarafından kurulan 3. Ur sülalesi ile Ur, Gudea yönetiminde zengin bir ticaret kenti olan Lagash ve Utul-Hegal, İsa'dan önce 2123-2122 yönetimindeki Uruk bu kentlerin başlıcalarıdır. Ur Hanedanı bu dönemde Akat gibi bir merkezi krallık kurmak ve tüm bölgeyi denetlemek istemiştir. Doğuda Elam, kuzeyde Assur ülkesi üzerinde merkezi yönetim kontrolü sağlanmıştır. Yaklaşık 100 yıl kadar, İsa'dan önce 2100-2000 süren bir dönemde Ur kenti Mezopotamya'nın en büyük siyasi gücü olmuştur. Dönemlerinin sonu yoğun göçler ve çevre toplulukların saldırıları ile gelmiş ve yönetimleri zayıflamıştır. Ur sülalesinin yönetiminin sonu aynı zamanda Sümerlerin Mezopotamya'daki yönetimlerinin sonu demektir. Daha sonra Mezopotamya'ya Sümer kökenli olmayan kavim ve sülaleler egemen olmuşlardır. Asurlular ve Babilliler. 3. Ur sülalesinin çöküşünden sonra kuzeyde büyük bir siyasi güç olarak Assur, güneyde ise din ve kültür merkezi olarak Babil öne çıkmıştır. Aynı zamanda İsa'dan önce 2000 yılın erken dönemlerinde bölgeye gelen Hurri ve Amurrular veya Amoritler, bölgenin gerek nüfus gerekse kültürel yapısını büyük oranda etkilemiş, daha sonraki siyasi olaylara da etki etmişlerdir. İsa'dan önce 2000 yılın başlarında yükselen kavimlerden biri Asurlulardır. Özellikle oluşturdukları geniş ticaret ağı onların Mezopotamya kültürünü farklı bölgelere yaymasına ve farklı kültürleri de Mezopotamya'ya taşımasına neden olmuştur. Anadolu'da İsa'dan önce 1950-1750 yılları arasında yaşanan Assur ticaret kolonileri çağında Assurlu tüccarlar Anadolu'ya ticaret yapmaya gelmişlerdir. Anadolu'daki ana ticaret merkezi bugün Kayseri il sınırları içindeki Kültepe Ören yerinde bulunan Kaneş, Neşa kentiydi. Tüccarlar genellikle tunç yapımında kullanılan kalay ve çeşitli kumaşlar satıyorlar. Karşılığında da altın ve gümüş alıyorlardı. Anadolu'nun yazı ile tanışması ve tarihi çağlara girmesi de yine Assurlu tüccarlar sayesinde olmuştur. Assurlu tüccarlar Assur kentindeki iş ortakları olan eşleriyle mektuplaşarak ticareti yapılacak malların listesini gönderiyorlar. Eşlerinin kervanlarla gönderdikleri malları Anadolu'nun pek çok yerinde kurulan pazarlarda satıyorlardı. Kültepe Ören yerinde yapılan kazılarda Assurlu tüccarların evlerinin bodrum katlarında çok sayıda çivi yazılı tablet bulunmuştur. Anadolu halkı da yazıyı öğrenmiş ve İsa'dan önce 2000 yılın başlarında Anadolu tarihi çağlarına girmiştir. İsa'dan önce 2000 yıllarında Arap Yarımadası'ndan çıkan Batı Samileri ya da Amurrular Mezopotamya'ya sızarak Sümer-Akkad kültürünün etkisi altında kalıp bu kültürü benimsediler. Önceleri çeşitli yeni devletlerin oluştuğu görülür. Güney Mezopotamya'da önce İssin sülalesi, İsa'dan önce 1969-1732, daha sonra da Larsa sülalesi, İsa'dan önce 1961-1700 egemen olmuştur. İsa'dan önce 18. yüzyılda ise Babil sülalesi, İsa'dan önce 1830-1595 egemenlik kurmuştur. Babil sülalesinin en önemli kralı Hammurabi'dir. Hammurabi ülkesinin sınırlarını batıda Akdeniz'e, doğuda İran'a, kuzeyde de Toroslara kadar genişletmiştir. Bu sıralarda Anadolu'da eski Hitit devleti fetihlere başlamış ve sonunda Hitit kralı 1. Murşili İsa'dan önce 1595 yılında Babil'i alarak eski Babil devletine son vermiştir. Daha sonraki dönemlerde Babil'de Kassitler etkin olmuşlar, Anadolu'da Hititler güçlenmiş, Hurriler, Mitannilerin önderliğinde yeni bir siyasi güç oluşturmuşlardır. Yaklaşık 200 yıl süren Mitanni-Hurri egemenliğinin zayıflaması Assurluların yükselmesine olanak vermiş ve İsa'dan önce 13. yüzyılda Assur kralı 1. Salmanassar, Hurri-Mitanni devletini yıkarak Assur egemenliğini kesin olarak başlatmıştır. Fakat bu Assur egemenliği de yoğun göç dalgaları sebebiyle zayıflamıştır. İsa'dan önce 9. yüzyılın başında kuzeyde Assur'un tekrar yükselmesine kadar bölge karışık bir dönem geçirmiştir. Bu zamana kadar Mezopotamya ve çevresinde birçok yeni devlet ve kavim ortaya çıkmıştı. İsa'dan önce 9. yüzyıldan başlayarak İsa'dan önce 5. yüzyıla kadar süren Assur yönetimine yeni Assur krallığı denmiştir. Bu dönemde yoğun bir yayılma politikası benimsenmiştir. Yine de Güney Mezopotamya'da Babil egemenliğini korumuştur. Babil dışında Doğu Anadolu'da Van Gölü ve çevresi merkez olmak üzere güçlü bir krallık kuran Urartular ve İran'daki Medler de bağımsız birer güç durumundaydılar. Bir dönem Assur zayıflasa da 3. Tiglat-Pileser ile tekrar yükselmeye başlamış, Assur'un içinde bulunduğu durumdan faydalanıp Torosların güneyine Kuzey Suriye'ye inmeye çalışan Urartu Kralı 2. Sarduri'yi Adıyaman Gölbaşı'nda 743 yılında yenmiştir. 2. Sargon ve sonrasında Assur güçlenmiştir. Assur birçok krallığı egemenliği altına aldığı gibi Mısır'a yapılan büyük seferlerle Mısır'ı da yağmalamıştır. Yine Assur krallığının en geniş olduğu dönemde Medler ve Babilliler İskitler ile birleşerek Assur'a savaş açmış ve sonunda yeni Assur devletinin yıkılmasına neden olmuştur. Yeni Babil Devleti, İsa'dan önce 612-539. Yeni Asur Krallığı'nın ortadan kalkmasıyla liderlik bir kez daha Babililerin eline geçmiş ve Yeni Babil Devleti, İsa'dan önce 612-539 olarak anılan bir dönem başlamıştır. İsa'dan önce 1000 yıllarından sonra Babil'e bir Arami kabilesi olan Kaldeliler gelmişlerdir. Babil halkı eski Babil Devleti zamanındakinden farklıydı. Bu nedenle bu son siyasi oluşuma Kalde Devleti de denilmektedir. Babil, ünlü kral Hammurabi'ye de başkentlik etmesine rağmen esas ününü bu dönemden kazanmıştır. Günümüze kadar ulaşan anıtsal yapıların çoğu bu dönemde Nabopolassar ve Nabukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca Babil, Asur'un tüm topraklarına egemen olmuştur. Nabukadnezar, Babil'i görkemli bir kent haline getirmiştir. Yeni yıl şenliklerinde kullanılan tören yoluna açılan ünlü İştar Kapısı, Babil Kulesi ve dünyanın yedi harikasından biri olan asma bahçeleri bu dönemde son şeklini almıştır. İsa'dan önce 6. yüzyılın başlarında Medler ve İskitler Doğu Anadolu'da Urartu Devleti'ne son vermişlerdir. İran'daki iktidar değişikliğiyle ortaya çıkan Persler, İsa'dan önce 539 yılında Babil'i ele geçirmiştir. Mezopotamya İsa'dan önce 539-331 tarihleri arasında Pers Devleti'nin bir parçası olmuştur. Daha sonra bir süre İskender İmparatorluğu'nun, Büyük İskender'in İsa'dan önce 323 yılında ölümünden sonra Selevkosların eline geçmiştir. Romalılar Mezopotamya'nın kuzeybatı bölümünü kısa bir süre İsa'dan sonra 115-117 egemenlikleri altına almışlardır. İsa'dan sonra 226-640 tarihleri arasında Sasaniler, son olarak da İsa'dan sonra 640'larda Araplar Mezopotamya'ya hakim olmuşlardır. Asurluların Anadolu ile ticareti hakkında bilgi veriniz. Eski Mezopotamya'da devlet yönetimi. Amaç 3. Eski Mezopotamya'da devlet yönetimini öğreneceksiniz. Erken Sümer'de kent devletlerinde yönetimin ve bürokrasinin nasıl işlediği tam olarak bilinmemektedir. Yönetimle ilgili en, bey, ensi, vali ve lugal, kral gibi ünvanlar karşımıza çıkmaktadır. Ensi ünvanı başlangıçta bağımsız yöneticileri tanımlamak için kullanılmaktaydı. Ensiler yani rahip krallar en yüksek yönetici, en yüksek rahip, en yüksek yargıç ve en yüksek komutandı. Akat egemenliğinde merkezi krallık yönetimi görülür. Sargon ve Naramsin gibi güçlü krallar başkentten uzak bölgelere, Kuzey Suriye ve Anadolu gibi yağma seferleri yaparak topladıkları ganimetlerle başkentin ham madde ihtiyacını karşılamışlardır. Daha sonraları aynı yönetim tarzı ve yağma seferi yapma geleneği Yeni Asur Devleti krallarında da görülmüştür. Akatlar devletlerini merkezi sistemle yöneterek bütün dünyayı yönetme düşüncesini geliştirmişlerdir. Akat krallarından Naramsin, Agade'nin kralı, dört bir yanın hükümdarı ve evrenin kralı gibi ünvanları kullanmıştır. Adının başına tanrıları belirtmek için konulan işareti ekletmiş, kendisini Mezopotamya'da sadece tanrılara özgü olan çift boynuzlu bir başlıkla betimletmiştir. Naramsin ile tanrı kral düşüncesi ortaya çıkmıştır. Ancak ülkelerine kattıkları toprakları iyi organize olmuş eyaletler şeklinde yönettiklerine dair bir iz yoktur. Daha sonraki Yeni Asur Devleti ve Pers dönemi kralları da ülkelerini mutlak monarşi sistemiyle yönetmişler. Ülkelerinin topraklarını eyaletlere bölerek başlarına valiler atamışlardır. Geç Sümer'de de tanrı kral anlayışı korunmuştur. Hammurabi ise adaletin kralı düşüncesini vurgulamıştır. Asur'da ise kral, tanrı Asur'un yeryüzündeki vekilidir. Mezopotamya'da toplum, soylular, sıradan vatandaşlar, yanaşmalar ve kölelerden oluşmaktaydı. Halkın çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerdi. Ayrıca yazıcılar, gemiciler, balıkçılar, mimarlar, duvarcılar, marangozlar, çömlekçiler de zanaatkarları oluşturuyordu. Her kentte zengin tüccarlar da vardı. Halk değişik türde toplu işlerde çalıştırılıyor ve zorunlu askerlik yapıyordu. Köleler ise evlerde ve tapınaklarda kullanılıyorlardı. Eski Mezopotamya hukuku. Amaç 4. Eski Mezopotamya hukukunu öğreneceksiniz. Hukuk, toplum düzenini sağlayan ve devlet gücüyle güçlendirilmiş kuralların bütünüdür. Hukukun bu tanımı bize insanların ancak toplum halinde yaşamaya başladıklarından ve en ilkel anlamıyla bir devlet kurduktan sonra hukukun ortaya çıktığını gösterir. Tarihi çağlardan önceki toplumlar her türlü hukuki işlerini gelenek haline gelmiş kurallara göre yürütüyor olmalıydılar. Sümerler'de gelenek hukukundan yazılı hukuka ilk defa hangi kentte ve ne zaman geçildiği bilinmemektedir. Sümerler her çeşit alım-satım işlerini, değiş tokuş, kira, ödünç verme ve faiz gibi ekonomik hayatın işlemlerini kil tabletler üzerine çivi yazısıyla yazdıkları gibi sosyal hayatın evlenme, boşanma, miras, evlatlık alma gibi olaylarını da belgelemişlerdir. adaletin koruyucusu olarak güneş tanrısını, Utu, kutlamaktaydılar. Çünkü güneş nasıl karanlıkları aydınlatırsa, tanrının faili meçhul gizli işleri de öyle aydınlatacağına inanıyorlardı. Adaletin yeryüzündeki temsilcisi hakimlerdi. En büyük hakim, baş yargıç ise kraldı. Fakat onun mahkemede bulunamadığı hallerde kralın vekilleri olarak sukkaller davalara bakarlardı. Mahkemeler tapınağın veya şehrin kapısında yapılırdı. Mezopotamya'nın çeşitli kentlerinde bulunan binlerce tablet arasında kanunların yazılı olduğu tabletler veya Hammurabi kanunlarında olduğu gibi üzerine kanun maddeleri yazılı steller bulunmuştur. Güney Mezopotamya şehirlerinde Sümerler egemen oldukları sürece bu kanunlar Sümerce yazılmıştır. Fakat Amurru istilasından sonra Sami dilinde yani Akatça yazılmışlardır. Mezopotamya'da bugüne kadar bulunan kanunlar yazılış sırasına göre şunlardır. 1. Sümerce yazılı kanunlar. A. Urukagina kanunu. B. Urnammu kanunu. C. Ana İttuşu kanunu. D. Lipit İstar kanunu. 2. Akatça yazılı kanunlar. A. Eşnunna kanunu, B. Hammurabi kanunu, C. Orta Asur kanunları. Bütün bu kanunlar standart bir kalıp içinde yazılmıştır. Her kanunun 1. ön söz, prolog, 2. maddeler, 3. netice, epilog olarak 3 bölümden oluşması gerekiyordu. Sümer kanunlarında cezalar daha çok maddi, para cezası olduğu halde Sami kavimlerin kanunlarında ağır cezalar vardı. Talion denilen kısasa kısas cezası Sümerler tarafından bilinmez, Hammurabi kanunlarında ise bu prensibe geniş ölçüde yer verilir. Sümerlerle başlayan bu kanun formülü daha sonraları İsa'dan önce 2000 yılda Hititler ve hatta 1000 yıllarda İbraniler tarafından da kullanılmıştır. Urukagina kanunu. Urukagina kanunu Sümer kanunlarının en eskisi olarak kabul edilir. Er sülaleler 3. devri sonlarında İsa'dan önce 2375, Lagash kentindeki Urnanşe sülalesini devirerek iktidara geçen Urukagina, tabletlerinde ilkin Lagash halkının eski yönetim zamanındaki durumunu gözler önüne serer, Lagash ensisi ile rahiplerin işbirliği yaparak halkın her türlü sosyal işlerinden ağır vergiler aldıklarını, vergisini veremeyenlerin mallarını rahiplerin nasıl el koyduğunu anlatır. Sonra kendisinin aldığı önlemleri anlatır. Böylece Urukagina sosyal düzeni yeniden kurmak ve sarsılan adalet otoritesini kurmak amacıyla bu reform hareketini yapmıştır. Oval bir tablet üzerine yazılı olan Urukagina kanunlarının maddeleri, mülkiyet ve aile hukuku ile ilgili hükümleri içerir. Örneğin boşanma davalarında erkeğin ödemek zorunda olduğu ağır nafaka kaldırılmıştır. Çünkü reformdan önce karısından boşanmak isteyen birçok erkek, bu ağır nafakayı vermemek için eski karısının başka bir erkekle evlenmesine engel olmuyor ve böylece çok kocalı bir durum meydana geliyordu. Urukagina kanunu 6'da, evvelce kadınlar ceza görmeden iki erkek tarafından sahip olunuyorlardı. Şimdi böyle kadınlar suya atılırlar denmektedir. Böylece Sümer toplumunda ordaliye, suya atma cezasının varlığı anlaşılıyor. Urnammu kanunları. Urukagina'dan 300 yıl sonra Ur'da yaşayan 3. Ur sülalesinin kurucusu Urnammu, Ur şehri halkı için yeni kanunlar çıkarmıştı. Bunlar yaralama olaylarına verilen küçük para cezalarını kapsar. Ana İttuşu Kanunu. Ninive Kuyuncuk'taki Assurbanipal'in kitaplığında 11 tablet halinde bulunan ve Assurlu katiplere Sümerce öğretmek için Sümerce Akatça olarak iki dilli yazılan ve çeşitli konular içeren bir seri tablette ilk kelime olan Ana İttuşu valisi gelene kadar nedeniyle bu adla adlandırılmıştır. Bu kanunların kim tarafından hangi şehirde ve ne zaman çıkarıldığı bilinmemektedir. Fakat Urnammu kanunları karşılaştırılarak Ana İttuşu serisinin de 3. Ur sülalesi zamanında yazıldığı kanısına varılmıştır. Bu kanunlarda aile hukukuna ait maddeler vardır. 1. maddede bir oğlun babasını reddetmesi söz konusudur. Bu durumda baba oğlunu evlatlıktan reddeder ve saçları köle gibi tıraş edilerek satılırdı. Fakat aynı suçu asi evlat annesine karşı işlerse o damgalanır, şehirde dolaştırılarak teşhir edilirdi. Eğer bir baba oğlunu evlatlıktan reddederse oğul evin ve şehrin duvarlarının dışına çıkarılırdı. Eğer kadın kocasına sen kocam değilsin derse ordaliye suya atılma cezasına çarptırıldığı halde aynı hakareti karısına yapan koca sadece yarım mina 250 gram gümüş ceza ödemeye mahkum edilirdi. Lipit İştar Kanunu. 2. Ur sülalesini takip eden İsin Larsa döneminde Sami Amurru göçleri yüzünden şehirlerde çok değişmişti. Bundan dolayı yeni devrin otoriteleri yeni ihtiyaçlara göre yeni kanunlar çıkarmışlardı. İsin sülalesinin 5. kralı Lipit İştar, İsin'de bazı reformların yapılması gerektiğini görmüş ve yeni kanunlar çıkarmıştı. 7 tablet üzerine yazılan bu kanunlar, Lipit İştar ve sülalesi Sami oldukları halde Sümerce yazılmıştı. Çünkü son Sümer devleti olan 3. Ur sülalesi yeni çökmüş olduğu için halkın büyük çoğunluğu hala Sümerli olmalıydı. Lipit İştar kanunlarının maddelerine gelince ilk 3 maddesi tabletin baş tarafı kırık olduğu için eksiktir. Var olan 37 madde gemi kiralama, gayrimenkul mülkiyeti ve kiralaması, köle mülkiyeti, amme hukuku, vergi ihmali suçu, aile hukuku, hayvan kirası gibi konuları içermekteydi. Eşnunna kanunları. Dicle'ye katılan Diyala nehrinin doğusundaki Eşnunna şehri yakınında Telharmal kazılarında 2 tablet halinde bulunan bu kanunların hangi Eşnunna kralı tarafından çıkarıldığı anlaşılamamıştır. Eşnunna kanunlarındaki cezalar Sümer kanunları gibi nakdi cezalardır. Bu durum bu kanunların da Sümer kanunlarından esinlendiğini düşündürür. Ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar ve veraset hukuku, nakil vasıtaları ile işçi ve hayvan kiraları tespiti, gıda ve sanayi maddelerinin fiyatları, tarla ve köle mülkiyeti, borçlar hukuku, kira kanunu, yaralama cezaları gibi konuları içerir. Hammurabi kanunları. Bir stel üzerine çepeçevre yazılmıştır. 282 maddelik Hammurabi kanunları eski Sümer kanun yazıcılığına uygun bir şekilde ve akatça kaleme alınmıştır. Stel Louvre Müzesi'ndedir. Hammurabi kanunlarının ön sözünde kendisinin Tanrı Ahu ve Enlil tarafından insanları mutluluğa kavuşturmak, adaleti hakim kılmak, huzursuzluğu ve kötülükleri kaldırmak, acizleri zorbalardan korumak için seçildiğini anlatır. Prolog ve epilog bölümleri eski Babil edebiyatının en mükemmel nesir örneğini verir. Hatta bazılarına göre eserin edebi değeri yanında hukuki değeri gölgede kalmaktadır. İlk defa olarak borçlar hukukunu ele alarak halkı korumuştur. Kanunlarında mimarın, hekimlerin ve işçinin gündeliklerini ve ücretlerini tespit etmesinin gerekçesi yine halkın korunması fikrinden kaynaklanır. Borçlular alacaklara karşı korunur, borcunu veremeyen köylünün malını ve hürriyetini elinden alma hakkı, zengin tüccarın elinden alınır, köylüye faizsiz olarak borcunu gelecek yılda ödeme hakkı tanınır. Sümer kanunları ile karşılaştırıldığında bazı maddelerin eski Sümer kanunlarından alındığı, hiç olmazsa eski Sümer kanunlarının göz önünde tutulduğu görülür. Hammurabi kanunlarında çocuk çalmanın cezası ölümdür. Eğer bir kimse bir başka adamın küçük oğlunu çalarsa öldürülecektir denilmektedir. Hammurabi, Amurru bedevilerinin uygar şehirlerde yerleşmiş geleneklere uyabilmeleri için yeni kanunlar çıkarmak ihtiyacını duymuştur. Bu amaçla Mezopotamya'daki eski kanunların hepsi gözden geçirilmiş ve ağır cezalar konulmuştur. Tapınaktan bir şey çalmanın cezası ölümdür. Hırsız yakalanırsa çaldığı mallar katıyla ödetilir, veremezse öldürülecektir. Çalınmış mala yataklık eden, onu satın alan da öldürülecektir. Çocuk çalmanın, yalancı şahitlik yapmanın, iftira atmanın cezası ölümdür. Bunların yanında Hammurabi kanunlarında suçlunun bileğini kesmek, hayvanla sürüklemek, suya atmak gibi ağır öldürme şekilleri görülür. Eğer bir adam kendi sınıfından bir adamın dişini kırarsa, onun da dişini kıracaklardır. Eğer bir adam hür bir adamın gözünü kör ederse, onun da gözü çıkarılır. Başarısız bir hekim hastasının gözünü kör ederse hekimin elleri kesilecektir. Örneklerde görüldüğü gibi Hammurabi kanunlarında kısasa kısas ya da göze göz, dişe diş olarak adlandırılabilecek olan ağır cezalar vardır. Bu ceza anlayışı Sami toplumlarında günümüze kadar varlığını korumuştur. Hammurabi kanunlarındaki paragrafların hepsi eğer kelimesiyle başlıyordu. İlk defa Sümer kanunlarında görülen bu sistem çeşitli suçlar için düzenlenmiş kalıplardan oluşur. Eski çağlarda kanun koyucular kötülük yapan, vicdansız kişilerle savaşmaya çalışmışlardır. Bunun için eski doğu kanunlarında fiyat tarifeleri görülür. Serbest meslek sahipleri olan hekim, mimar gibi kişilerin ücretleri saptanır, kiralar dondurulurdu. Toplumdaki insanların bir takım sosyal sınıflara ayrılması nedeniyle Hammurabi kanunlarında kişiler kanun karşılığında eşit değillerdi. Farklı sınıflara farklı cezalar öngörülmekteydi. Bu durum Hammurabi kanunlarının dikkat çekici bir özelliğidir. Eski Mezopotamya dini. Amaç 5. Eski Mezopotamya dinini öğreneceksiniz. Mezopotamya'da çok tanrılı bir din anlayışı hakimdi. Sümer, Sami, Huri, Hitit ve Elam tanrıları birbirinden farklıydı. Ancak Sümer din anlayışı her zaman baskın olmuştur. Antik Mezopotamya dini kayıtları bilinen en eski dindir. Sümerlerde her şehrin bir tanrısı vardı. Uruk'ta İnanna, Ur'da Nanna, Lagash'ta Ningirsu, Nippur'da Enlil, Babil'de Marduk ve Assur'da Assur gibi. O şehirde yaşayan insanlar da Tanrı'nın hizmetkarları durumundaydılar. Devlet alanları genişledikçe başkentlerin tanrıları devletin baş tanrısı oluyordu. Tanrıların bazıları köken olarak hayvan biçimli olsalar bile tarihsel dönemde insan şeklinde gösterilmişlerdir. Tanrıların sayısını tam olarak saptamak mümkün değildir. 600 yeraltı ve 600 gök tanrısı olduğuna inanılmaktaydı. Bunlardan bazıları An, Akatça Anu, gök tanrısı Enki, Akatça Ea, su ve yeraltı tanrısı Utu, Akatça Şamaş, güneş tanrısı Inanna, Akatça İşçer, aşk ve bereket tanrıçası Nanna, Akatça Sin, ay tanrısı ve Sami kökenli fırtına tanrısı Adat, Babil'in tanrısı Marduk yıldızları, burçları ve yılı saptayan tanrıdır. Dumuzi, Tammuz, doğa tanrısıdır. Tanrıların da insanlar gibi eşleri ve çocuklarından oluşan aileleri vardır. Tanrıların tapınak, ev anlamına gelen ziguratların altında yaşadığına inanılırdı. Ziguratlar Sümerlerden itibaren belli bir gelişim göstermiştir ve Mezopotamya'nın en önemli mimari eser tiplerinden biridir. Ziggurat, Sümerlerin mimariye kazandırdığı bir yapı tipidir. Birçok kentte bir dizi platform ve üzerindeki tapınaktan oluşan ziggurat bulunmaktaydı. Platform üzerine yerleştirilmiş tapınak örnekleri daha İsa'dan önce 5000 yıllarında Eridu'da Obeyt döneminde görülmeye başlamıştır. Tam olarak ziggurat denebilecek yapılar 3. Ur sülalesinin ilk kralı Urnammu, İsa'dan önce 2112-2095 tarafından Ur, Uruk, Eridu ve Nippur'da yaptırılmıştı. Yapıların planları benzerdir. Taban dikdörtgendir ve yüksek tapınağa dik açıda birleşen 3 merdivenle çıkılmaktadır. Ana tapınak odasında Tanrı tasvirleri bulunmaktaydı. Tanrı'nın evi, dağın evi, gökle yer arasındaki bağlantı olarak görülüyordu. Baş rahibe ayinlerinde 30 farklı rütbede rahip ve rahibe yardımcısı olmaktaydı. Kurban kesme ve dua etme özel tapınım elemanlarını oluşturuyordu. İnsanlar tapacakları tanrıyı seçmekte özgürdü. Ziguratlar tanrıların evi olması yanında yazıcı okulu, kütüphane ve arşiv işlevlerini de görmekteydi. En değerli metinler tapınakta saklanırdı. Tapınaklara bağlı okullarda yetişen yazmanların yazdığı ya da kopya ettiği eserlerle arşivler daha da zenginleşmişlerdir. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 47.